kutsal kitaptan, İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz 1. Yuhanna mektubunun 2. bölümündeyiz ve bu programımızda 2. bölüme özet olarak bakacağız değerli dinleyicilerimiz. Bu bölüm küçük çocukların yani Rab İsa'ya iman edip onun aracılığıyla yeni doğuşa sahip olan kişilerin Tanrı'yla nasıl paydaşlık içerisinde yaşayabileceğini, onunla nasıl beraber olabileceğini anlatan önceki bölümün devamıdır. Yuhanna bize ancak ışıkta yani Tanrı'nın önünde yürüyerek Tanrı ile beraberliğimiz olabilir diyor. Ama ikinci olarak yapmamız gereken bir şey vardır. Günahlarımızı ona itiraf etmektir. Işıkta yürüdükçe İsa Mesih'in kanının bizi arıtmaya devam ettiğini biliyoruz. Şunu da biliyoruz ki daha kusursuz değiliz. Hayatımızda her zaman günah oluyor ve olacaktır da ancak bu günahlılığımızı ona itirafta bulunmamız gerektiğini de bilmeliyiz. Çocuklarım, bunları sizlere yazmamın nedeni günah işlememeniz içindir. Ama biri günah işlerse baba ile birlikte bir savunucumuz vardır. Doğru kişi İsa Mesih'tir bu diyor. 1. Yuhanna mektubu 2. bölüm 1. ayet. Yuhanna Tanrı çocuklarının günah işlemelerini istemiyor. Tanrı günah işlemememiz için bize yeterli desteği veriyor ama yine de biz kendi yapımızda kusurlu olduğumuz için bu kusursuzluğa erişemiyoruz. Dikkatle okursak Yuhanna bu mektubu kesin ve belli bir amaçla yazıyor. Amaç Mesih imanlısının günah işlememesi. Mesih imanlısı günah işleyemez durumda yani kusursuz olsaydı bu mektubu yazmaya gerek kalmazdı. Tanrı bizim onun hoşuna gidecek tarzda sözüne itaat ederek yürümemizi istiyor. Eğer kendimize karşı dürüst kalmak istiyorsak Tanrı'nın bizi şu anda yeryüzündeki yaşamımızda kusursuz duruma getirmediğini, mükemmelleştirmediğini kabul etmemiz gerekir. Çok kez sözü edilen bu günahsız kusursuzluğa henüz ulaşamadık. Yuhanna bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum diyor. Tanrı bizim günah içerisinde yaşamamızı istemiyor. Daha sonra da bu mektubun 5. bölümünde Yuhanna şöyle yazacaktır. Tanrı'dan doğan kişinin günah işlemediğini biliriz. Bunun anlamı nedir? Tanrı'dan doğan kişinin hiç günah işlemediği değil, sürekli günah içerisinde yaşamadığıdır. Ama biri günah işlerse baba ile birlikte bir savunucumuz vardır. Doğru kişi İsa Mesih'tir bu. Yani İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. Kim savunur? Doğru, adil olan İsa Mesih. Savunma için kullanılan Yunanca sözcük parakletostur. Çevirisi ise yardımcı, teselli edici, savunucu anlamına gelir. Demek ki hem burada tesellicimiz, savunucumuz hem de yukarıda tesellicimiz, savunucumuz vardır. O günahlarımızın giderilmesini sağlayan bağışlamalıktır. Ya da kurbandır. Yalnız bizim günahlarımız için değil, tüm dünyanın günahları için. Bağışlatan kurban için burada kullanılan söz de Romalılarda kullanılan sözcük farklıdır. Romalılarda Mesih'in merhamet koltuğu olduğu yani Tanrı'yla insanın karşılaştığı yer kastedilir. Buradaki anlamı ise kefarettir, kurtulmalıktır. Günahların acı çeken başka biri tarafından ödendiğidir. Mesih benim için araya giren savunucudur. O benim kurtulmalığımdır değerli dostum. Eğer sen de Tanrı'nın bir çocuğuysan Tanrı'nın ailesine aitsin demektir ve o seninle beraberlik ruhsal paydaşlık içerisinde olmak istiyor. İzlemek istediğin kurallar beni fazla ilgilendirmiyor. Belki de izleyeceğin bazı kurallar sayesinde senin bir Mesih imanlısı olarak yaşamını sürdüreceğini düşünüyorsun. Oysa Tanrı senin programlanmış bir bilgisayar olmanı istemiyor. O seni öyle yapmaya da çalışmıyor. Sen özgür bir iradeye sahip olmakla birlikte Tanrı'nın ailesinin bir üyesisin ve o seninle iyi bir ilişki içerisinde olmak istiyor. Onunla başka hiç kimseyle konuşamayacağımız gibi konuşabiliriz. Mesih'i bildiğimiz şuradan kesin olarak anlaşılır. Eğer buyruklarını tutuyorsak onu biliyoruz diyor 3. ayet. İlkin şunu belirtmeme izin verin. Bu ayetin inandığının güvencesiyle bir ilgisi yoktur. Burada Yuhanna Mesih İsa'ya olan güvenimizi tazelemekten söz etmektedir. Biz Tanrı'nın çocukları olarak bir aile içindeyiz. Ancak Tanrı'nın ailesine ait olduğumuzdan nasıl daha emin olabiliriz? Kendisi bize Tanrı'nın isteklerine uygun yaşadığımız takdirde bundan emin olabileceğimizi söylüyor. Eğer buyruklarını tutuyorsak diye koşullandırırken Musa peygambere verilmiş olan 10 emirden söz etmiyor burada. Yuhanna yasaya ait şeylerle değil, ailesel konularla ilgileniyor. 10 emir bir ulusa verilmişti ve her uygar ulus da bunları yasalarının temeline koymuş durumdadır. 10 emir kurtarılmamış olanlar içindir. Şimdi ise Tanrı'nın kendi ailesi ve çocukları için buyrukları var. Örneğin Galatyalılar 6:2'de Elçi Pavlo şöyle diyor. Birbirinizin yükünü taşıyın, böylelikle Mesih'in yasasını uygulayın. Bu bölümde 22 tane emir vardır. Örneğin her zaman sevinin diyor. Tanrı bizim her zaman sevinmemizi istiyor. Durmadan dua edin. Duayla ilgili yaklaşımımıza hitap ediyor. Bu sadece belli dua zamanlarında ya da ellerimizi açıp dua ederken ya da belki de diz çökerek dua ettikten sonra da her zaman dua dolu bir yaşam sürmeniz demektir. Sonra ruhu söndürmeyin buyruğu vardır. Yani kutsal ruha hayır demeyin. Bunlar Rab İsa tarafından imanlılara verilen buyruklardır ve eğer Baba ile beraberliğimizin olmasını istiyorsak ve yüreğimizde bunun güvenini yaşayacaksak onun buyruklarını yerine getirmeliyiz. İsa Mesih de eşsiz bir özgürlüğe sahibiz değerli dinleyicilerimiz. Onu biliyorum deyip de öte yandan buyruklarını tutmayan yalancıdır ve kendisinde gerçek yoktur. 4. ayet. Bu gayet açık bir ifadedir. Önceki ayette Yuhanna, onu tanıdığımızdan emin olabiliriz diyerek olayın olumlu yönünü belirtir. Biz Mesih'i tanıdığımızı nereden biliyoruz? Kendi deneyimlerimizden. Tanrı'nın çocuğu olduğunu söylemek bir şey, sonsuz yaşama sahip olmak, Tanrı'ya yakın olabilmek için yeni bir ruhla yakarmak ve ona itaat istemek başka bir şeydir. Tanrı'nın sözünü sevmeyen, Tanrı'nın söylediklerine itaat etmeyen kişilerin onun gerçek çocukları olduğuna beni inandıramazsınız. 5. ayet. Ama onun sözünü tutanın içerisinde Tanrı sevgisi gerçekten yetkinliğe ulaşmıştır. Tanrı'da olduğumuzu bununla anlarız. Çok az sayıda yorumcunun belirttiği bir farkı belirtmek istiyorum. Bence Tanrı sözüyle Tanrı buyrukları arasında fark vardır. Kimisi buyrukların Tanrı'nın sözü olduğunu ısrarla öne sürebilir. Evet, buyruklar Tanrı sözüdür ama Tanrı sözünün tamamı yalnızca buyruklardan oluşmaz. Söz Tanrı'nın isteğinin ifadesidir. Bu buyruklarla da olabilir, başka şekilde de. Tanrı'nın sözünde yaşamlarımıza ilişkin Tanrı'nın tüm dileği açıklanmıştır değerli dinleyicilerimiz. 6. ayette Tanrı'da yaşıyorum diyen diyor, Mesih'in yürüdüğü yolda yürümeli, onun yaşadığı gibi yaşamalıdır. Biz Rab İsa Mesih gibi olamayız ve onun yaptıklarını da yapamayız. Ancak eğer yüreklerimizi Rab İsa'nın hep yaptığı gibi babanın istediğini yapmaya verirsek o zaman onun yürüdüğü yolda yürümüş oluruz. Sevgili kardeşlerim diyor 7. ayette, sizlere yeni bir buyruk yazmıyorum. Başlangıçtan bu yana sizde olan eski buyruğu yazıyorum. Bu eski buyruk işitmiş olduğunuz sözdür. Hangi başlangıçtan beri? Yuhanna'nın 1. mektubuna başlarken sözünü ettiği başlangıç Mesih'in beden aldığı zamandır. Betlehem'de başladı, marangoz dükkanında devam etti ve 3 yıl süren bir görevden sonra sonuçlandı. Başlangıçtan beri kabul ettikleri eski buyruk. Rab İsa'nın yeryüzündeyken habercilerine verdiği ve sık sık yinelediği buyruktur. Size yeni bir buyruk bildiriyorum, birbirinizi sevin. Ama yine de size yeni bir buyruk yazıyorum. Bu buyruk hem Mesih hem de sizlere ilişkin gerçektir. Çünkü karanlık geçiyor ve gerçek ışık şimdiden aydınlık veriyor. 8. ayet. O halde bu kutsal ruhun gelip onların yaşamlarına girerek orada yerleştiği ve yenilediği imanlılar için neden yeni bir buyruk oluyor? Çünkü bu kutsal ruhun gelişinden önce verilmişti. Dolayısıyla yenidir. Çünkü karanlık geçmekte, gerçek ışık şimdiden parlamaktadır. Eğer şöyle bir çevrenize bakarsanız ruhsal karanlığın, ahlaki karanlığın henüz geçmediğini fark edersiniz. Birçoğu Tanrı'nın sözünden habersizdir. gerçek ışık olan İsa Mesih bu dünya üzerinde parlamaktadır. Sözünü ettiğimiz ise halen daha yeryüzünde yaşamış olanlar arasında hakkında en çok tartışılan kişidir. 9. ayet. Işıkta olduğunu söyleyip de insan kardeşinden nefret eden kişi şu ana dek karanlıktadır. Sizin Tanrı'nın bir çocuğu olarak hem ışıkta yürüyüp hem de kardeşinizden nefret ettiğiniz oluyor mu? Bir Mesih imanlısı olarak kardeşinizden nefret etmeniz olanaksız değildir ama o zaman ışıkta yürüyor olamazsınız. Eğer bir diğer imanlıdan nefret ediyorsanız, bir insandan nefret ediyorsanız imanınızla ilgili bir sorun var demektir. Bu davranış ve tutumlarına itiraz edemeyeceğiniz kişiler olmayacak demek değildir. Bazı inanlıların insanların bazı davranışlarını onaylamıyor olmanız da olanaklıdır. Ancak onlardan nefret ediyorsanız karanlıktasınız demektir değerli dostum. Işıkta değilsiniz. Bunu daima aklınızda tutun. İnsan kardeşini seven ışıkta durur. O insanın suç işlemeye sürüklenmesi olanaksızdır. Oysa insan kardeşinden nefret eden kişi karanlıktadır. Karanlıkta yaşar ve nereye gittiğini bilmez. Çünkü karanlık gözlerini kör etmiştir. 1 Yuhanna'daki 10 ve 11. ayetler. Rab ise yeryüzündeyken şöyle dedi. Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur. Yuhanna'nın kullandığı ölçüyü yaşamlarımıza uygulamamız gerekir değerli dostum. Sen Mesih'e gerçekten güveniyor musun? O senin ışığın mı? Kardeşinden, insanlardan nefret etmeyesin diye seni yönlendiren o mu? Değerli dostum, Yuhanna burada çok harika cümleyi bize aktarır. İnsan kardeşini seven ışıkta durur. O insanın suç işlemeye sürüklenmesi olanaksızdır. Oysa insan kardeşinden nefret eden kişi karanlıktadır. Karanlıkta yaşar ve nereye gittiğini bilmez. Çünkü karanlık gözlerini kör etmiştir. Eğer Tanrı'nın bir çocuğu olduğunuzdan emin olmak isterseniz bu testi kendi yaşamınıza uygulayın. Eğer kardeşinizden nefret ediyorsanız karanlıkta duruyorsunuz demektir. Eğer kardeşinizi seviyorsanız ışıktasınız. Çocuklarım, size yazıyorum çünkü onun adındaki yeterlikle günahlarınız bağışlanmıştır. 12. ayet. 13. ayette babalar size yazıyorum çünkü başlangıçtan beri var olanı tanıdınız. Gençler size yazıyorum çünkü kötü olanı yendiniz. Burada bence imandaki olgunluğa ya da imanlıların kaç yaşında olduklarına bakılmıyor. Kullanım olarak bütün imanlılara yöneliktir. Babalar diye hitap ettiği kişiler Rab İsa'yı yıllardır tanıyan, büyümüş ve olgunlaşmış imanlılardır. Gençler size yazıyorum çünkü kötü olanı yendiniz. Elçi Yuhanna gençler kötü olanı yendiniz sözüyle güç kaynağının nereden geldiğini açıkça belirtiyor. Şunu iyice anlamalıyız ki ruhsal olgunluk ölçülerini kullanacak olursak hemen hemen her keresinde göreceğiz ki gençler elbette babalar kadar olgun değildir. Ne demek istiyor Yuhanna bu sözüyle? Şunu, gençler genelde babalar kadar deneyim sahibi olmadıkları halde yine de Mesih'in kanı aracılığıyla düşmanı yenmenin yolunu öğrenmiş oluyorlar. Babalar size yazdım çünkü başlangıçtan beri var olanı tanıyorsunuz. Yuhanna buna bir şey eklemiyor çünkü bundan öteye gidemezsiniz. Pavlos da söylediği gibi bir insanı Mesih'te baba yapan tüm isteğim Mesih'i ve dirilişinin gücünü bilmek, onun çekmiş olduğu işkenceleri paylaşmak, onun ölümüyle onun gibi olmaktır. 15. ayette dünyayı ve dünyaya ait olan şeyleri sevmeyin, dünyayı sevende babanın sevgisi yoktur diyor. Dünyayı ve dünyaya ait olan şeyleri. Yuhanna dünyadan söz ederken Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi öyle ki her kim ona iman ederse yok olmasın ancak sonsuz yaşama kavuşsun diyerek Tanrı'nın dünyadaki insanlara çok büyük değer verdiğini bildirir. Bu mektubunda ise dünyaya ait şeyleri sevmeyin diye okuyucularını uyarıyor. Bu iki ayeti nasıl bağdaştırabiliriz? Yuhanna burada dünya derken dünyadaki insanlardan söz etmiyor. Ne de yaratılmış dünyadan söz ediyor. Rab dünyadaki şeyleri bizim yararımız için yarattı. Yuhanna'nın sözünü ettiği dünya, yaratılmış olan dünyayı yani belli bir düzeni olan dünyayı kastetmiyor. Baharda çiçekler açar, Ağaçlar yapraklanır. Sonbaharda ise yapraklar renk değiştirip çok güzel sarı, altın sarısı ve kırmızıya dönerler. Ardından yapraklar dökülür ve kış gelir. Sevmememiz konusunda uyarıldığımız dünya bu değildir. Bu Tanrı'nın bizim sevinmemiz için yarattığı dünyadır. Yuhanna üzerinde güzel güllerin ve uzun ağaçların yetiştiği fiziksel dünyadan söz etmiyor. Harika dağları, ırmakları ve tabiatı sevmemek mümkün değildir. Tanrı'nın yarattığı doğa beğenip zevk alacağımız ve hayran olacağımız güzelliklerdir. Yuhanna'nın sözünü ettiği insanlığın dünyası da değildir. Bize söylenen şudur: Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki hangi dünyayı? İnsanlığın dünyasını. O halde Yuhanna'nın kastettiği dünya kosmos, yani evrendir. Dünya sistemi, Tanrı'yı dışarıda bırakan, hatta ona karşı olan ve şeytanca yönlendirilen sistemdir. Yalan dolandır, üç kağıtçılıktır. Terör, yani dünya sisteminde insana, doğaya kötülük getiren sistemdir. Sevmememiz gereken dünya, Tanrı'ya ve Tanrı'nın sevgi ve doğruluk ilkesine karşı olan bu sistemdir. 16. ayette, çünkü diyor, dünyadaki şeylerin tümü bedenin tutkuları, gözün tutkuları, yaşamın gösterişçiliği babadan değil, dünyadandır. Yuhanna burada dünyada olan üç şeyi sıralıyor. Bedenin tutkuları, bu birincisi. İkincisi gözün tutkuları. Üç, yaşamın gururu ya da yaşamın gösterişçiliği. Bunlar doğal benliğin tutkularıdır değerli dinleyicilerimiz. Havva cennette, Aden bahçesinde şeytan tarafından denendiği zaman yemek için ağaçtaki yasak meyvenin iyi olduğunu gördü. Bu bedenin tutkularıdır. İlk anamız Havva ağacın gözlere hoş gelen bir ağaç olduğunu gördü. Şeytanın ayrıca Rab İsa Mesih'e bu dünyanın tüm krallıklarını göstermiş olduğunu hatırlayın. Üçüncüsü de yaşamın gösterişçiliği ya da yaşamın gururudur. Havva bilgi ağacından Tanrı gibi olacağını sinsi yılandan öğrenince ağaca baktı ve onun arzu edilir bir ağaç olduğunu gördü. Başka alanlarda da yaşamın gururu ortaya çıkar. Dünya ve dünyasal tutkular geçer ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. Çocuklarım, çağın sonundayız. Mesih düşmanı gelecektir, duydunuz. Şu anda birçok Mesih düşmanı belirmiştir. Çağın sonunda bulunduğumuzu bundan biliyoruz. 1 Yuhanna 2, 17 ve 18. ayetler. İsa'nın ilk gelişi kutsal yasa ya da şeriat devrini sona erdirdi. Ve lütuf, yani kayra devrini başlattı. Kutsal söz diyor ki ruhsal yasa Musa aracılığıyla verildi ama İsa Mesih aracılığıyla kayra ve gerçek geldi. Şu anda lütuf çağında yaşamaktayız. İsa'nın ikinci gelişi bambaşka olacaktır. O zaman iman edip kurtulma fırsatı olmayacak ve bu ikinci gelişle birlikte lütuf devri, kayra devri sona erip yeni bir çağ açılacaktır. İsa hem bu çağdan hem de gelecek çağdan söz etti. İncil'de bir zamanlar suyla, yani tufan ile mahvedilen bu dünya gelecek defa ateşle mahvedilecektir. Doğruluğun barınacağı yeni bir gök ve yer yaratılacaktır. Yeni bedenlerimizin olacağı farklı bir düzen kurulacaktır diye yazılıdır. Çağın sonundayız diye yazdı elçi. Yeryüzünde son günlerimizi yaşıyoruz. Biliyor musunuz? İsa Mesih'in yeryüzüne gelişiyle çağın sonu, değerli dostum, başlamıştır. İlk Mesih imanlıları bu bilinç içerisinde o kadar hassas bir yaşam sürdürüyorlardı ki Mesih İsa'nın bugün yarın gelmesini bekliyorlardı. Çoktandır son zamanlarımızı yaşıyoruz. Bu çağ Tanrı'nın kendi adı için insanları çağırdığı çağdır. 19. ayet. Bizden ayrıldılar, ne var ki bizden değildirler. Bizden olsalardı bizimle kalırlardı ama ayrıldılar ve tümünün bizden olmadığı açıkça ortaya çıktı. Bu çok ciddi bir ifadedir. Yuhanna bir çeşit ölçek kullanıyor ve Mesih imanlısı olduklarını söyleyenlerin gerçekte öyle olmadıklarının nasıl ortaya çıktığını bize açıklıyor. Bu gibi sahte imanlılar yerel topluluklara katılıyorlardı. Baba, oğul ve kutsal ruh adına vaftiz de olmuşlardı. Rabbin sofrasına katılmışlardı, ancak Yuhanna bize diyor ki birisi gerçekten Tanrı'nın çocuğu değilse günün birinde gerçekten rengini gösterecektir. Böyle birisi de er geç imanlılar topluluğunu terk edecektir. Oysa siz kutsal olan tarafından kutsandınız ve hepiniz bilgi sahibisiniz diyor 20. ayet. Yuhanna mesedildiğimizi söylüyor. Evet, kutsal ruhun kutsamasıyla kutsandık. İşte bu harikadır değerli dostum. 21. ayet. Sizlere gerçeği bilmediğiniz için yazmıyorum. Tam tersine gerçeği bildiğiniz için yazıyorum. Bunun yanı sıra her tür yalanın gerçekle ilişkisi olmadığını da biliyorsunuz. Ne demek istiyor Yuhanna? Çünkü müjde ve gerçek okuyucularının içindeydi. Yani müjde ve gerçek Mesih imanlılarının yüreklerindeydi. Yuhanna bu insanlara yeni bir şey yazmıyordu. Bence onlara iki amaca yönelik olarak yazıyordu. İlkin onları teşvik etmek için, ikincisi de o günlerde yaygın olan sahte öğretişlere karşı uyarmak için yazıyordu. Yalancı kimdir? İsa'nın Mesih olduğunu yadsıyandan başka kim olabilir? Mesih düşmanı odur. O hem babayı hem de oğlu inkar edendir. 22. ayet. Burada kullanılan dil oldukça serttir. Yalancı kimdir? Başka deyişle tüm yalanlar yalanın babası olan şeytandan kaynaklanmaktadır. Şeytana ait olan bir yalancı gelmektedir. Yalancı gerçeği söylemeyendir. İsa'nın Mesih olduğunu inkar edenden başka kim olabilir? Mesih düşmanı odur. O hem babayı hem de oğlu inkar edendir diye yazıyor elçi Yuhanna. Oğlu yatsıyan herkes babayı da yatsır. Oğlu açıkça benimseyen babayı da benimser. Başlangıçtan beri ne duydunuzsa bu sizde kalsın. Başlangıçtan beri duyduğunuz söz sizde kalırsa siz de oğul ve baba bağlılığında kalırsınız. 23 ve 24. ayetler. Yuhanna'nın yazmış olduğu bu ilk mektubunda sözü geçen başlangıç Mesih'in beden alışına dayanır. Başlangıçtan beri işittiğiniz, onun beden alışıyla, yaşamıyla, ölümü ve dirilişiyle ilgili olarak işittikleriniz demektir. Başka deyişle bu, elçilerin müjdeyi duyurmaya başladıklarından beri işittikleriydi. Onun bize verdiği vaat sonsuz yaşamdır. 25. ayet. Tanrı'nın sunmakta olduğu tek bir yaşam türü vardır. Sonsuz yaşam. Eğer onu yarın ya da gelecek yıl kaybederseniz, o zaman sahip olduğunuz sonsuz yaşam değildi demektir. Bir tür yaşam da ama sonsuz yaşam değildi. Sizleri kandıranlar için yazdım bunları diyor 26. ayet. Kandırmak, kötü yola itmek, gerçeklerden uzaklaştırmak anlamındadır. Saptırmak diye de çevrilebilir. Bu hem ruhsal hem de fiziksel anlamlar içerebildiğinden burada gayet uygun düşer. Başka deyişle birini gerçekten uzaklaştırdığınızda onun ruhsal açıdan bir çeşit zina işlemesine yol açarsınız. Sadakatsizlik burada söz konusu oluyor değerli dinleyicilerimiz. Ama ondan almış olduğunuz kutsama sizde kalmaktadır. Bu nedenle kimsenin öğretmesine ihtiyacınız yoktur. Çünkü onun kutsaması size her şeyi öğretmektedir. Öğrettikleri gerçektir ve yalandan arıdır. Öyleyse sizlere öğrettiği gibi Mesih bağlılığında kalın. 27. ayet. Burada kutsama diye çevrilen söz orijinalde tam anlamını vermiyor. Anlamı meshetmektir. Konuşma yetkisi ya da vergisi olan biri diyoruz. Yani burada sürükleyici, çekici bir konuşmacı akla gelir. Eğer birinin konuşma vergisi, bu Grekçe'de karisma olarak geçer. Yoksa fazla bir yol almayacağını kabul etmeniz gerekir. Karisma sözü bir merhemi alıp bir yerinize sürmek anlamına geliyor. Peki bunun bugün biz imanlar için anlamı nedir? Eski antlaşmada Tanrı'nın buyruğuyla Yahudi kahinler yağla meshedilmişlerdi. Bu onların özel olarak belli bir işi yapmak üzere kutsal ruh tarafından görevlendirildiklerini gösteren fiziksel bir işaretti. Meshetmek de bugün bu anlama gelir. Ondan aldığınız ruh, yani bizler Tanrı'nın meshini almış bulunuyoruz. Kurtuluş bulduğunda Tanrı'nın ruhunun senin için yaptığı şeylerden biri seni meshetmesidir. Sizi daha önce anlayamadığınız tanrısal gerçeği anlamanız için mesheder. Şimdi de çocuklarım Mesih bağlılığında kalın, öyle ki o belirdiğinde güvenle dolu olalım ve geldiğinde kendisinden utanmayalım. 28. ayet. Burada kastedilen yaş ve olgunluk farkı gözetmeksizin Tanrı'nın tüm çocuklarıdır. Mesih'te kalın. Bu aslında emir tipi değil, belirtme tipidir. Yani Yuhanna şunu söylüyor. Siz onda yaşıyorsunuz. Beraberlikten söz ediyor. Mesih'te yaşamak, onunla beraberlik içerisinde yaşamak demektir. Kendisi göründüğünde burada kuşkuyla ilgisi olmayan bir eğer anlamı vardır. Onun geleceği kendisidir ancak durumla ilgili bir belirsizlik vardır. Meshedilmiş olsak da İsa'nın ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Bunu ancak kendisi biliyor. Kendisi göründüğünde cesaretimiz olsun ve geldiğinde bizler onun önünde utanç içerisinde kalmayalım. Birçok insan Mesih'in gelişi hakkında heyecanla konuşur ancak bu zor olacak. Çünkü çoğunun cesareti olmayacak ve utanç içerisinde kalacaklar. Neden? Yaşamlarından ötürü. İsa Mesih şöyle diyor, işte tez geliyorum. Vereceğim ödüller yanımdadır. Herkese yaptığının karşılığını vereceğim. Vahiy 22. Birçok insan çevresine bakıp da ödülünü arayacak ama bulamayacaklardır. Elçi Pavlo şöyle diyor, çünkü hiç kimse atılmış olandan başka temel atamaz. Bu temel İsa Mesih'tir. Yuhanna burada Petros'un söylediğinin aynısını söylüyor değerli dostum. Yanlış öğreti yanlış yaşam biçimiyle ve doğru öğreti doğru yaşam biçimiyle el ele gider. Kurtuluş olayı kesinlik kazanmıştır. Yani kurtuluş asla kaybolmuyor. Ona iman edenin yani İsa Mesih'e iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Bu kalıyor çünkü iman ettiğimizde Tanrı'nın çocuklarıyız ve onun huzurundayız. Olay kurtulmuş olmak ya da olmamak değil, herhangi bir ödül alıp almayacağımızla ilgilidir. Belki de bazı insanlar hiçbir ödül alamayacaklardır, belki de dikkate alınmayacaklardır. Pavlos şöyle yazmıştır. Rab'den korkmanın ne demek olduğunu bildiğimiz için insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Rabbin gelişi yeryüzündeki yaşam biçimlerinden dolayı birçok inanlı için çok da harika bir olay olmayacaktır.